Ayrım 9.
Sayfa 70. Pekiştiricileri seçerken çocuğun hoşlandığı şeylerle uygun bir davranışla eşlemeye çalışmak yararlı olur. Görme yetersizliği olan küçük çocukların çoğu hareketli etkinlikler, müzik ya da işitsel uyarı ve yiyecek ve sosyal pekiştiricilerden hoşlanırlar. Pekiştiricileri çocuğun tercihlerine göre bireyselleştirmek gereklidir. Bazı çocuklar için pekiştirici bulmak kolay olmamasına rağmen her zaman her çocuğun tepki vereceği bir şey vardır. Pekiştiricileri değiştirmek de önemlidir. Çok küçük çocuklarla çoğunlukla sevdikleri bir parça yiyecek ya da oyuncak gibi yenilebilen ya da dokunulabilen şeyler olan somut pekiştiricilerle başlamak uygun olur. Özellikle gelişimsel gecikme gösteren öğrencilerde somut pekiştiricileri sözel, övgü ve fiziksel yakınlıkta bulunma gibi sosyal pekiştiricilerle eşlemek gereklidir. Çocuğun sık sıkla yaptığı davranışların hemen sonrasında oluşan şeyi gözleyerek çocuk için önemli pekiştiricileri saptamak olası olabilir. Yeni davranışların öğretilmesi. Çocuğa yeni davranışlar öğretilmeye çalışılırken istenilen davranışı saptamak gereklidir. Genel olarak bir anda amacın tümünü gerçekleştirmek yerine küçük ilerlemeleri kabullenmek yararlı olur. İpuçları davranış öğretiminde kullanılırlar. Öğrencinin istenilen davranışlarla meşgul olmasını arttıran her şey ipucudur. İpuçlarının etkili olabilmeleri için öğrencinin gereksinim duyduğu kadar olmasına ve giderek azaltılmasına dikkat edilmelidir. Model olma, fiziksel yardım ve sözel ipucu örnekleridir. Örneğin öğretmen görme yetersizliği olan bir çocuğun kalçasındaki pantolonu beline kadar çekmesine, onun ellerinin üstünden kendi elleriyle tutarak fiziksel olarak yardım edebilir. Daha sonra çocuğun yapılan işe daha çok katılmasını sağlayacak şekilde sadece bileklerinden tutarak fiziksel yardımda bulunabilir. Bu süreç öğrenci kalçasındaki pantolonu bağımsız olarak beline çekebilinceye kadar devam eder. Uygun olmayan, istenmeyen davranışlarla baş etme yolları. Bir davranışı durdurmak için kullanılan ceza çoğunlukla iticidir. İtici yöntemler çoğunlukla fiziksel ya da psikolojik olarak zorlayıcıdırlar. Cezalar acı ya da hoşnutsuzluk hissi verirler ve çocuğun ceza veren kişiden ve genel olarak o çevreden kaçmasına neden olurlar. İtici yöntemler çocuğa kaçılması gereken şeyi öğretir. Ancak uygun davranışa doğru giden basamakları göstermez. Oysa itici olmayan yöntemler fiziksel ya da psikolojik hoşnutsuzluğa neden olmazlar ve çoğunlukla uygun davranışı öğretirler. Uygun olmayan davranışlarla baş etmede ceza çok temkinli kullanılmalıdır. Haksızca kullanılan ceza genellikle korku ve gücenme yaratır ve öğrenmeyi arttırmaz. Uygun olmayan davranışlarla baş etmede cezaya alternatif olarak bazı yöntemler kullanılmalıdır. Bu yöntemler olumlu olmaları, öz saygıyı artırmaları ve eşsel değere sahip olmaları nedeniyle yeğlenmeliktirler. Bunlar, istenmeyen davranışın daha az sayıda olmasının pekiştirilmesi, örneğin belirlenmiş bir zaman aralığında göz dürtme davranışı azaldığı için semboller verilmesi, istenmeyen davranışın görmezlikten gelinmesi ve diğer davranışların pekiştirilmesi, örneğin göz dürtme davranışı görmezlikten gelinirken uygun ortama davranışı için sözel övgüde bulunma. Uygun davranışların pekiştirilmesi, örneğin göz dürtme dışında her iki elle yapılan küçük kas etkinlikleri için semboller verme. Sönme ya da bir davranışı görmezlikten gelinmesi. Bu yöntem kullanıldığında istenmeyen davranışa katlanabileceğinden emin olunması gereklidir. Örneğin ağlama ya da bağırma gibi çocuğa ve başkalarına zarar vermeyecek dikkat çekme davranışları. Bu katlanabilme durumu genellikle hedef davranışı azaltmadan önce başlangıçta artması nedeniyle önemlidir. Tepkinin bedeli. İstenmeyen bir davranış gösterildiğinde onu olumsuz bir tepkinin izlemesidir. Örneğin odanın içinde koştuğunda çocuğun bir sembolü geri alınır. Aşırı düzeltme. Çocuğun istenmeyen davranışı kendi istediğinden de fazla yapmasının sağlanmasıdır. Büyük çocuklarda kullanılır. Örneğin uygun olmayan zamanlarda kabartma yazı daktilosuyla oynayan bir çocuk, öğretmen durması için izin verene kadar sürekli olarak kabartma yazı yazar. Öfke nöbetleri. Bazı görme yetersizliği olan çocukların gösterdikleri bir engellenme davranışı öfke nöbetleridir. Öfke nöbetleri daha az rahatsız edici istenmeyen davranışlarla benzer şekilde düşünülebilir. Görme yetersizliği olan küçük çocuk iki nedenden ötürü öfke nöbeti gösterecektir. Ya istediği bir şeyi elde edemediğinde ya da istenen bir şeyi yapmak istemediğinde. Öfke nöbetleri belli durumlara verilen tepkilerle öğrenilir ve çocuk umduğu tepkiyi ve istediği sonucu alırsa devam edebilir. Görme yetersizliği olan çocuk öfke nöbetleriyle öç alamayacağını ve daha kabul edilebilir davranışlarla istediği amaca ulaşacağını keşfederse yeni davranma yollarını öğrenecektir. Eğer kişi eşya ya da kişiye zarar vermemesi nedeniyle öfke nöbetini görmezlikten gelebilirse daha sonra davranışı görmezlikten gelme onu söndürebilir. Görmezlikten gelme kullanıldığında öfke nöbetine hiçbir şekilde dikkat edilmemelidir. Sözlü ya da sözsüz. Görmezlikten gelme kullanıldığında davranış daha iyiye gitmeden önce muhtemelen daha kötü bir durum alacaktır. Çocuk öfke nöbetiyle dikkat çekemeyeceğini ya da istediği sonucu sağlayamayacağını anlayıncaya kadar davranışın yoğunluğu, sıklığı ve süresi artabilir. Çocuklara sakin zamanlarında uygun davranışları öğretmeye çalışmak ve bu uygun davranışları pekiştirmek gereklidir. Geçmişte başarılı olan davranım şeklini ortadan kaldırmak için çaba gösteriliyorsa, çocuğa eşit olarak ödüllendirileceği ya da başarılı olacağı yeni davranım yolları sağlanmalıdır. Bir öfke nöbeti ya da ağlamayı saatlerce sürdüren çocuklar olduğunda, sonuçları ya da fiziksel etkileriyle ilgili olarak tıp uzmanlarının görüşleri alınmalıdır. Görmezlikten gelme, bir hafta kullanıldıktan sonra hiç etkili görünmüyorsa, başka yaklaşımları denemek gerekebilir. Mola. Mola, küçük çocukların öfke nöbetleriyle baş etmek için kullanılan bir yöntemdir. Evde ya da kurumda güvenli bir yer oluşturulabilirse, öfke nöbeti geçiren çocuk bu yere yerleştirilerek öfke nöbetinden dikkatin çekilmesi sağlanabilir. 2-5 dakika arasında bir zaman ayarlayıcısı kullanmak molayı yapılandırmada yardımcı olur. Zaman ayarlayıcısı çaldığında çocuk sessiz değilse çocuğa sessiz oluncaya kadar orada kalacağı söylenir. Örneğin sessiz olduğunda çıkabilirsin. Zaman ayarlayıcısı çalmadan önce çocuk dışarı çıkarsa sessizce ve doğal bir şekilde geri götürülür. Bu süreçte duygusal tepkiler işe karıştırılmaz ya da ayrıntılı açıklamalarda bulunulmaz. Mola yöntemini uygulamadan önce bir mücadele ya da kontrollü bir kaldırma yöntemi olmadan çabucak odadan ayrılıp ayrılmayacağınızı düşünün. Örneğin iki elle tutma, acı ya da hoşnutsuzluğu neden olmayan yeteri kadar nazik ancak çocuğun kaçmasını önlemede yeteri kadar güvenli bir tutuş. Yapamazsanız çocuğu kaldırmak için çabalamamanız en iyisidir. Görme yetersizliği olan çocuk mola alanında kalmazsa hiç konuşmadan ve duygusal davranmadan doğal bir şekilde çocuğun tutulması bazı çocuklar için uygun bir yol olabilir. Gerçek bir itişme içine girmenin amacı zararlı olabilir ve başka bir şey denenmesi önerilir. Konuşmayan ya da tekerlekli sandalyede olan bir çocuk için sizin fiziksel varlığınızın ortamdan kaldırılması öfke nöbetlerini azaltabilir. Molanın ancak çok kısa süreli olduğunda etkili olduğu hatırlanmalıdır. Aynı zamanda molanın gruptan ayrı kalmayı yeğleyen bir çocuk için pekiştireç olabileceği ve bu nedenle böyle bir çocukla mola kullanımının tamamıyla etkisiz olabileceği bilinmelidir. Mola, çocuğun sakinleşmesi ve kontrolünü tekrar kazanması için bir yer ve zaman yaratma yolundan çok, yanlış davranışı nedeniyle çocuğu kilitleme yolu olmamalıdır. Diğer yollar. Bazen çocuğa kaçınmak istediği etkinliği tamamlatmaktan vazgeçemeyerek öfke nöbetlerinin üstesinden gelinebilir. Bu yol kullanıldığında rahatsız edici kelimeler sınırlanarak çocuk etkinlik yoluyla fiziksel olarak hareket ettirilir. Örneğin çocuk oyuncaklarını yerine koymak istemediği için yere atar ve ağlarsa oyuncaklar çocuğa toplattırılır ve onları yerine koymasına yol gösterilir. Hiçbir şey söylenmez. Çocuk öfke nöbeti geçirirken çok fazla çekişme oluyorsa beklenir. Çocuk sakinleştiğinde özellikle sizin yönerge vermenizin öfke nöbetlerini başlattığının farkına vardıysanız çocuğa oyuncaklarını toplaması için bir şey söylemeden fiziksel olarak hareketi yapmasına yol gösteriniz. Bir çocuğun belirli durumlarda öfke nöbeti geçirmeye eğilimi varsa bu durumların saptanması yararlı olur. Bu durum saptandıktan sonra durumu ağırlaştıran şeyler düzenlenebilir. Örneğin görme yetersizliği olan küçük bir çocuk banyo zamanından kaçınmak için öfke nöbetini kullanırsa daha az korkutucu bir banyo süngeriyle işe başlanabilir. Çocuğun banyo küvetini kullanması için ilk çabalar kısa süreli olmalıdır. Çocuğun en sevdiği oyuncaklar ve müzik ilgisini çekmek amacıyla kullanılabilir. Su oyunu ve beden bölümlerini içeren oyunların birleştirilmesiyle yavaş yavaş banyo yapma süresi içinde çocuk katılır. Hoş olmayan bir etkinlik, bir kez hoş geçen zaman ve etkinliklerle çevrildi mi, banyo yapma herkes için eğlenceli olabilir. Aşağıda verilen form, görme yetersizliği olan çocuklarla çalışan uzmanlar ve aile bireylerinin çocuğun öfke nöbetlerini sebep-sonuç özellikleri içinde anlamalarına yardımcı olabilir. 1. Öfke nöbeti ne şekilde görülüyor? A. Ağlama ve bağırma. B. Eşyaları fırlatma. C. Yere düşme. D. Kaçma. E. Tekmeleme ve vurma. F. Diğer. 2. Ne zaman meydana geliyor? A. Hayır dediğimde. B. Bir şey alıp götürdüğümde. C. Çocuğun görüş alanından çıktığımda. D. Başka birine ilgi gösterdiğimde. E. Çocuğa ... sorduğumda. F. Çocuk yorgun olduğunda. G. ... etkinlik süresince. 3. Öfke nöbeti ne kadar sürüyor? A. Ben ... kadar ... dakika. Tokat atıncaya, kabul edinceye, ayrılıncaya ve diğer. B. Yaptığım şeyin hiç önemi yok. ... dakika. 4. Öfke nöbeti ne kadar sıklıkla meydana geliyor? A. Her gün ... kez. B. Haftada birkaç kez. C. Ayda 2-3 kez. D. Sadece bazen. 5. Öfke nöbeti nerede meydana geliyor? A. ... odada. B. Bahçede. C. Sınıfta. D. Oyun yerinde. Tikler. Görme yetersizliği olan çocukların çoğu sallanma, göz dürtme, baş hareketleri ve parmak şıklatma gibi tikler gösterirler. Bu davranışlar anlamlı boş zaman etkinliklerinin azlığına ya da uyarı eksikliğine bağlı olabilir. İç kulaktaki sıvı hareketinin neden olduğu vestibular uyarıyı yeteri kadar alamayan çocuklar çoğunlukla fizyolojik bir tepki olarak sallanma ve baş hareketleri gösterirler. Görsel uyarıların keşfiyle başlayan göz dürtme davranışı çocuk için bir zevk alma davranışına düşünülebilir. Ancak bu davranış gözün yapısal hasarına neden olabilir. Parmak şıklatma ve parmak hareketleri gibi davranışlar ışık kaynağından gelen uyarıyı değiştirdiklerinden az gören çocuğa görsel uyarıyı sağlarlar. Bu davranışların çoğu görme yetersizliği olan küçük çocuklara yatıştırıcı bir çekicilik sağlar ve alışkanlık haline gelirler. Vestibular uyarı eksikliği sallanan sandalyede sallanma, salıncakta sallanma, yuvarlanma, dönme, sıçrama, tramplen kullanma gibi uygun hareket etkinlikleri sağlanarak giderilebilir. Göz dürtme, parmak şıklatma, el çırpma ve benzeri tikler amaçlı ve aynı şekilde güdüleyici etkinlik ve davranışlarla yer değiştirmek yoluyla azaltılabilir. Yer değiştirmelerin etkili olmadığı durumlarda daha yapılandırılmış davranışsal planlara gereksinim duyulabilir. Her iki eli meşgul eden etkinlikler tiklere gereksinimi azaltabilir. Olumlu ve olumsuz pekiştirmenin tutarlı kullanımı etkili olabilir. Sözel hatırlatmalar bu alışkanlık davranışlarını nadiren değiştirir. Genel olarak görme yetersizliği olan küçük çocukların hareket ve sosyal çabalara aktif olarak katılmaya gereksinimleri vardır. Pasiflik ve hareket azlığı çoğunlukla kendini uyarma davranışlarının artmasına yol açar. Görme yetersizliği çocuğun çevre içinde hareket etme, inceleme ve başkalarıyla sosyal etkileşimleri başlatmaya olan doğal eğilimini engeller. Bu eğilim sonuçta uygun sosyal davranışların gelişimi için fırsatları azaltan ben merkezliliğin artmasına neden olabilir. Uygun davranışları genelleme. Her davranış kontrol planı çocuğun yeni davranışını çeşitli ortamlara genelleme yöntemini içermelidir. Aynı zamanda yeni davranışın öğretmen ya da ebeveynin varlığına bağlı olmamasını sağlamak gereklidir. Bir davranış kontrolü programının amacı arzu edilen davranışı yetişkinin varlığı ve ipuçlarından bağımsız olarak arttırmaktır. Aşağıda verilen ana hatlar bireyselleştirilmiş bir davranış kontrolü programı desenlemede yararlı olabilir. 1. Üstünde yoğunlaşmak için günün belli bir bölümünü ya da etkinliği seçin. A. Bir başlangıç ve bitişi olduğundan emin olun. B. Bunun çoğu durumlarda 30 dakikadan daha az olması gerektiğini unutmayın. 1. 30 dakikadan daha uzun bir proje üzerinde çalışılıyorsa bunu daha kısa sürelere ayırın. 2. Daha uzun etkinliklerin şu bölümlere ayrılabileceğine dikkat edin. A. Hazırlık, B. Katılım, C. Özet. Çocukla birlikte etkinliğin sözlü olarak gözden geçirilmesi. C. 30 dakika süresince oluşan şeyleri hikaye biçiminde tanımlayın. 1. Yetişkinler ne yapıyor? 2. Diğer çocuklar ne yapıyorlar? 3. Çocuk ne yapıyor? 2. Görmek istediğiniz davranışla ilgili ayrıntılı amaç tanımlaması yapın. A. Basit olun. 1. Tanımlanan amacın içinde çocuğun öğreneceği yeni davranışlar 3'ten fazla olmamalıdır. 2. Amaç tanımlaması 3 yeni davranıştan daha çoğunu kapsarsa tanımlamayı 2 bölüme ayırın. Her bölüm için bir kez de bir davranış kontrolü planı uygulayın. B. İlişkilendirin. 1. İşlevsel ilişkileri olanlar en yararlı amaçlardır. 2. Amaçlar çocuğun diğer alanlarda başarılı olmasına yardım etmelidir. 3. Başlama düzeyini belirleyin. A. Amacı analiz edin ve davranışların her birini listeleyin. B. Çocuğu gözleyin. 1. Davranışın her davranış için ne yaptığına bakın. 2. Her davranış için çocukla ilişkide olan başkalarının ne yaptığına dikkat edin. C. Bir davranış uzmanından bilgi toplamayla ilgili yardım alın. 4. Bir sağaltım desenleyin. A. Amacı gerçekleştirmek için neyin değiştirilmesi gerektiğine karar verin. B. Neyin öğretilmesi gerektiğini saptayın. C. Davranışsal değişme ve gelişmenin nasıl sağlanabileceğini ve pekiştirebileceğini analiz edin. 1. Bu konuyu çocuğun davranışı için analiz edin. 2. Bu konuyu yetişkinin davranışı için analiz edin. 5. Amacın farklı ortam ve kişilere genellemesine yardımcı olacak bir plan oluşturun. Düzenlenmiş ve önceden planlanmış bir davranış sistemi anında oluşturulan rastgele bir yaklaşımdan daha başarılıdır. Görme yetersizliği ve çoklu yetersizliği olan küçük çocukların potansiyellerinin az olduğunu düşünülmesi hem onlar için beklentileri hem de bireyselleştirilmiş davranış planlarının uygulanmasını sınırlar. Uygun davranışlar olumlu sosyal ve öğrenme yaşantılarını sürdürmek için fırsatları arttırdığından uygun davranışların gelişimi bütün çocuklar için çok önemlidir. Bölüm 6. Erken çocukluk dönemindeki görme yetersizliği olan çocuklarda bağımsız hareket ve yönelim. Yönelim ve bağımsız hareket alanı, hareket üstünde odaklaşmakla birlikte gerçekte bütün gelişim alanlarını kapsamaktadır. Görsel girdi eksikliği olan küçük çocuğun çevre için hareket etmesi kendiliğinden gerçekleşmeyebilir. Görmek, hareket etmek için bir itici güçtür ve küçük çocuklar dünya hakkındaki şeyleri hareket ederek öğrenirler. Çevreyle etkileşimde bulunma ve kavramsal anlayış geliştirme becerisine sahip görme yetersizliği olan küçük çocuklarda hareket etme süreci diğer gelişim alanlarının tümündeki gelişmeye yol gösterir. Tanımlar ve genel amaçlar. Alan yazındaki geleneksel yönelim tanımına göre yönelim çevredeki bir şeyin durumunu saptamak için var olan duyuların kullanılma sürecidir. Bağımsız hareket ise hareket etmek için yetenek, serbestlik ve hazır oluşturur. Hill ve Ponder 1976. Erken çocukluk döneminde odaklaştığında tanımlar genişletilir ve basitleştirilir. Yönelim amaçlı bir hareketin bilişsel unsurudur. Amaçlı hareket arzu edilen bir sonuç için maksatlı gezinti olarak tanımlanır. Amaç çocuğun gelişimsel ve fiziksel yeterliliği için olası olan her şekilde çocuğun gezip dolaşmasıdır. Yetişkinler ve büyük çocuklarda kullanılan yönelim ve bağımsız hareket öğretiminin geleneksel ögeleri, görme yetersizliği olan küçük çocuğun hareket gereksinimlerini karşılamada yeterli değildir. Hill, Rosen, Correa ve Langley 1984 tarafından betimlenen okul öncesi kör çocuklar için yönelim ve bağımsız hareket tanımı aşağıdaki alanları içermektedir. 1. Kas gelişimi, büyük ve küçük. 2. Kavram gelişimi, alansal ve çevresel. 3- Çevresel farkındalık. 4- Toplumsal farkındalık. 5- Aile ve diğer okul personeliyle birlikte çalışma. 6- Formal yönelim becerileri. A. Görmeyi içeren duyusal beceri gelişimi. B. Beden algısı. C. Sırayı saptama ve sürdürme yöntemleri. D. Sistematik arama örüntüleri. E. Ölçme. Zaman, uzaklık, büyüklük gibi. 7. Formal bağımsız hareket becerileri. A. Gören rehber becerileri. B. Korunma teknikleri. Ön kol korunma tekniği. C. Baston becerileri. İçeride ve dışarıda. Bu ögelerle ilgili diğer bilgiler okul öncesi bağımsız hareket ve yönelim tarafıma ve müfredat programının ilk örneği olan Fat Boy Okul Öncesi Bağımsız Hareket ve Yönelim Projesi HİL 1988'de bulunabilir. Bağımsız hareket ve yönelimi doğumda başlayan bir süreç olarak düşünmek gereklidir. Amaç yönelimini gezip dolaşmayı bağımsızlığa götüren basamaklar, yönelim için kişinin kendi bedenini ve onun nasıl hareket ettiğini, yakın çevreden bedeninin nasıl farklılaştığını anlamayı, bedeni dışındaki dünyayı anlamayı ve alan ve hareket ilişkilerini anlamayı kapsar. Bağımsız hareket için basamaklar, tepkilerin gelişimi ve bütünleşmesi, kişinin bedeni üzerindeki kontrolünün gelişimi ve amaç yönelimli hareket gelişimini kapsar. Bağımsız hareket ve yönelimle ilgili erken sağlatım programının amaçları, güvenli, bağımsız, yeterli ve incelmiş hareketlerle gezip dolaşmadır. Bağımsız hareket ve yönelim uzmanının işlevi. Bebekler ya da okul öncesi dönemdeki çocuklarla çalışan bağımsız hareket ve yönelim uzmanı aşağıdaki genel sorumluluklarla karşı karşıya gelir. Çocuğun değerlendirme sürecine katkıda bulunma. Eğitsel plana gelişimsel olarak uygun amaçlar sağlama. Bağımsız hareket ve yönelim uzmanı uzun dönemli bağımsız hareket ve yönelim amaçlarıyla gelişimsel becerilerin bağlantısının nasıl olacağını gösterebilir. Örneğin işitsel olarak yer bulma becerileri, sonraları trafikte yön bulmada çocuğa yardımcı olacaktır. Çocuk ve ailesiyle çalışmak üzere eğitsel etkinlikler geliştirme ve uygulama. Bu etkinlikler çocuğun diğer programlanan gereksinimleriyle bağlantılı olmalıdır. Örneğin çocukla bağımsız olarak tuvaletini yapma amacı üzerinde çalışırken banyo yolunu öğrenme, bağımsız hareket becerilerinin uygulaması yapılabilir. Çocuğun dolaştığı çevreleri, emniyet unsurları ve olası uyarlamalar açısından analiz etme. Bu çalışmanın diğer parçası, aileyi, toplum içindeki her yeri çocuğa göstermeleri için cesaretlendirmektir. Çocuğa öğretim hizmeti verme. Bu öğretim çalışmaları, özel beceriler ya da özel araçların kullanımının öğretilmesini kapsamaktadır. Bağımsız hareket ve yönelim uzmanı ebeveynler, çocuk, görme yetersizliği olan çocuğun öğretmeni, çocuğun gereksinimine bağlı olarak uğraşı ya da fizik terapisti, psikolog ve hemşireyi içeren diğer okul personelinden oluşan bir ekibin üyesidir.